Ayrım 12, sayfa 146. Uğraşı. İstanbul 2016. Ordövler, közlenmiş patlıcan salatası, çerkez tavuğu, baklalı enginar, kabak çiçeği dolması, ızgara ahtapot, şefe övgüler eşliğinde silinip süpürüldü. Ahtapotu görünce bir gölge dolaştı Peri'nin yüzünde. Doğrusu yemeği bırakalı çok olmuştu. Çatalının ucuyla kibarca kenara itti. Çok geçmeden espriler havada uçuşmaya başladı. Masanın bir ucundan diğerine, birbirine takıldı misafirler. Futbol dünyasının entrikalarını konuşup bitirdikleri için artık İstanbul sofralarının en sevilen mevzuna çevirmişlerdi muhabbeti, siyaset. Ne zaman dörtten fazla Türk bir araya gelse, sorulan o kaçınılmaz sual yine soruldu. Ne olacak bu memleketin hali? Siyaset konuşmak milli sporumuzdu. Ülkenin her köşesinde 7'den 70'e herkesin katıldığı uğraş. Ama bu sporu hiç kimse, kerameti kendinden menkul burjuvazi kadar sevmezdi. Tabii sadece evlerinin mahremiyetindeyken. Dünyanın bu bölgesindeki burjuvaziyi karpuza benzetirdi Peri. Dışı yeşil, içi kırmızı. Yeşil, muhafazakar ideolojinin ve stötikonun rengi. Kırmızı, tepkiselliğin ve hoşnutsuzluğun rengi. Kamusal kimlikleri ile özel hayattaki benlikleri arasında kapanmayan bir mesafe vardı elit kesimin. Özellikle de iş dünyasının elitleri söz konusuysa. Hep tetikte, hep temkinli, hep katmanlı yaşarlardı. Toplum içinde düşüncelerini kendilerine saklar, mecbur kalmadıkça siyaset konuşmaktan kaçınırlardı. Zorunda kalırlarsa birkaç zararsız, genel geçer laf söylerlerdi o kadar. Onları rahatsız eden şeyler karşısında, ki bu sık sık olurdu, açıktan açığa tepki veremezlerdi. Gözlerini yumar, kulaklarını tıkar, dillerini ısırırlardı. Ama evlerinin duvarları arasında tamamen başkaydılar, bambaşka. Bir dönüşüm geçirirlerdi. Kamusal alandaki duyarsızlıkları evdeyken cesarete, fısıltıları haykırışa, itidalleri gözü karalığa dönüşürdü. Dışarıdaki sessizliği telafi etmek istercesine, ev partilerinde, özel davetlerde siyaset konuşmaya doyamazdı İstanbul burjuvazisi. Peri üniversitedeyken burjuvazinin tarih boyunca oynadığı önemli rol üzerine kitaplar okumuştu. Batıda burjuvazi, liberal değerlere bağlılığı ve feodalizm karşıtlığıyla bir müddet ilerici bir rol üstlenmişti. Buralarda ise kapitalist sınıf evrim sürecini tamamlayamamış, sonradan akla gelen yarım yamalak bir fikir gibi havada asılı kalıvermişti. Hani Marx, Komünist Manifesto'yu Türkiye'de yazmış olsaydı, tezlerini tamamen değiştirebilirdi. Bizim buralarda burjuvazi, toplumu dönüştürmek yerine toplum tarafından sindirilmişti. Haliyle tutarsız, hatta kaypaktı. Hiçbir zaman bağımsız olamamıştı. Her şeyin başı sonu devletti bu ülkede. Muktedir devlet geleneği, tıpkı gökte devasa bir fırtına bulutu gibi en lüks villadan en mütevazi gecekonduya kadar her evin üzerine çökmüştü. Bu yalıyı alalım mesela. Yunus Paşa adlı Hırvat asıllı bir devşirme tarafından yaptırılmıştı Osmanlı zamanında. Paşa bir sebeple gözden düşünce evvelden onu şımartan devlet bu kez malına mülküne el koyarak daha sadık birine devredivermişti. Üstünden yüzyıllar geçmiş olsa da bugünün üst sınıfı benzer şeylerin tekrarlanabileceği korkusunu hala taşırdı. Peri masanın etrafındaki yüzlere baktı. Zengini de, zenginlik heveslisi de, aşırı zengini de aynı derece kaygılıydı aslında. İnsanların mevkileri, kudretleri, servetleri hepsi büyük oranda devletle ilişkilerine bağlıydı. En muktedirler bile kudretsiz kalmaktan endişelenir, en varlıklılar bile dara düşmekten çekinirdi. Din nasıl belletiliyorsa küçük yaştan itibaren, devlet geleneği de aynı şekilde öğretiliyordu. Korku başattı. Bütün o parıltı ve ihtişamına karşın babasından korkan bir çocuktan farksızdı elit burjuvazi. Bu topraklarda baba demek sevgiden ziyade otorite demekti. Hal böyle olunca Avrupa'daki emsallerinden farklı biçimde buraların burjuvalarında ne girişkenlik vardı, ne özerklik, ne süreklilik vardı, ne kolektif hafıza. Olmaları beklenen ile olmak istediklerinin arasında sıkışıp kalmışlardı. Tıpkı benim gibi diye düşündü Peri. Tıpkı benim gibi. Etraftaki kokulu mumlarla yiyeceklerin rahiyaları birbirine karışıyordu. Sigara içmeye çıkanların açık bıraktığı balkon kapısından serin bir esinti gelse de odadaki hava ağır, sıcaktı. Bazı konuklar arasında gerginlikler olduğu Peri'nin gözünden kaçmamıştı. Siyaset, gemi enkazlarıyla dolu, fırtınalı bir denizde ne de olsa, dostları düşmana dönüştürürdü ama tersi de doğruydu. Pek ortak yanı olmayan insanları buluşturduğu, hasımları yoldaşlara dönüştürdüğü de olurdu. Takip eden yarım saatte soslar tabaklarda donarken konukların da duruşları değişti, çehreler sertleşti, tebessümler ciddileşti. İddialarını vurgulayan ünlem işaretleriyle ani heyecan ve hezeyanlarla Türkiye'nin geleceğini tartıştılar. Türkiye'nin geleceği yerkürenin geleceğinden kopuk olmadığından Amerika, Avrupa, Hindistan, Pakistan, Çin, İsrail, İran hakkında da atıp tuttular. Bu ülkelerin hiçbirine güvenmedikleri barizdi. Türkiye'ye karşı dolaplar çeviren meşhum lobiler ve maşaları, emperyalistler ve uşakları, her şeyi uzaktan yöneten gizli eller. Sokakta yürürken nasıl tinercilere ve dilencilere kuşkuyla bakıyorlarsa, uluslararası ilişkiler hakkında tartışırken de başka ülkelere aynı şekilde bakıyorlardı. Her an saldırıya uğrayıp soyulmayı bekler gibi. Koşucu, Oxford 2000. Oxford'da öğrenci olmak Peri'yi iki şekilde etkiledi. Birincisi sinematografikti. Üniversite, avlulu eski binaları, huzur dolu bahçeleri, göklere uzanan kuleleri, siperli damları, resmi yemek salonları ve görkemli mimarisiyle her şeyin mümkün olduğu hissini uyandırdı onda. Sanki her ayrıntısı tasarlanmış bir filmin, Peri'nin başrolünde oynayacağı bir film parçasıydı. İçinde büyüyen coşku, önemli şeyler yapacağına olan inancını pekiştirdi. Bazı günler bu duyguyla kalkıyordu yataktan, enerji ve hırsla dolu. Sanki yeterince çalışırsa üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktu. Mezun olunca ya üniversitede kalmaktı planı ya da muteber bir uluslararası kurumda iş bulmak. Babası onunla gurur duysun istiyordu. Çerçevelenip oturma odalarının duvarında Atatürk posterlerinden birinin yanına asılmış pırıl pırıl diplomasını daha şimdiden canlandırabiliyordu gözünde. Akşamları Ulu Önder'e bakarken kızının başarılarına da kadeh kaldıracaktı Mensur. Oxford'un Peri üzerindeki ikinci etkisi ise ilkinin tam tersiydi. Klostrofobikti. Bir tür içe kapanma, kaygı, panik atak. Burası kolay fethedilecek bir yer değildi. Şifreleri ancak peyderpey çözülebilirdi. Bu duyguya kapılınca içine kapanırdı Peri. Derslerin zorluğundan, hocaların mesafeli tavrından gözü korkar, evhamlarında hapsolurdu. Üniversitenin adı yazılı atkılar, kazaklar, oyuncak ayılar satılıyordu dükkanlarda. Öğrencilerden ziyade turistler alıyordu bunları. Gene de dayanamayıp bir kahve kupası edinmişti. Abisinin düğünü için eve giderken yanında götürüp annesine hediye edecekti. Selma da muhtemelen alıp kendi rafına porselen atları ile dua ve hadis kitaplarının yanına yerleştirecekti. Bir sabah ayın hala gökte olduğu erken bir saatte kulağında kulaklıklarıyla koşan yanakları al al bir kız öğrenci gördü Peri. İstanbul'da şehrin yoluna serpiştirdiği engellere rağmen birkaç kez denemişti koşmayı. Sevmişti. Burada bozuk kaldırımları, çukurları, erkeklerin tacizlerini ve yaya geçidinde bile yavaşlamayan arabaları dert etmeden koşabilmek ayrıcalıktı. Aynı gün bir çift koşu ayakkabısı satın aldı. Birkaç deneme yanılmadan sonra ideal rotasını buldu. Magdalen Köprüsü'nden, Botanik Bahçesi'nden geçip Christchurch Çayırı'nı aşıyor, Thames Nehri kıyısı boyunca koşup hala gücü kalmışsa yürüyüş yolunu dolanıp geri dönüyordu. Arnavut kaldırımı sokaklar ayaklarının altında uzuyordu bazen. Sanki bu hoş, eski, yılan kahvi sokakların ucu başka bir yüzyıla çıkıverecekmiş gibi hissediyordu. En zoru ritmi tutturmaktı. Ama bir kez yakaladı mı neredeyse bir saat bozmadan devam ediyordu. Hızdan çok kat ettiği mesafe ilgilendiriyordu onu. Hava neredeyse sıvı gibi eriyordu. Epeyce koştuktan sonra nemli saçları ensesine yapışıp kalbi neredeyse canını acıtacak kadar hızlı çarpmaya başladığında kendini öte bir boyuta geçmiş, bir eşiği aşmış gibi hissederdi. Şayet sonsuzluğun bir tadı olsa böyle olurdu şüphesiz. Bir sürü insan koşardı Oxford'da. Hocalar, öğrenciler, çalışanlar, sporu sevenler ile zul görüp yalnızca birilerine, doktorlarına, eşlerine, kendilerine söz verdikleri için yapanları hemen ayırt ederdiniz. Peri ondan daha cevval olan koşuculara gıpta etse de kendi performansından, istikrarından hoşnuttu. Azimliydi. Hafta içi, hafta sonu demeden her gün koşuyordu. Kah gün batımından sonra, kah şafaktan evvel. Birkaç kez beynini toplamak için gece koşularına da çıktı. Demir gibi bir öz disipline şartlandırdı kendini. Fiziksel değil, zihinseldi sebebi. Koşarken kendinden kaçıyordu. Arada bir başka koşucuyla tempoları tuttuğunda Beriki'nin ne düşündüğünü merak ederdi. Belki de hiçbir şey. Oysa Peri nadiren susturabiliyordu iç fısıltılarını. Evhamlar, korkular, kaygılar bir örümcek ağının narin iplikçileri gibi aklının içinde uçuşurken hızını artırırdı. Her an yağmura dönüşebilen nemli havayı solurken düşünüyordu da insan istediği kadar uzak olsun yurdundan geçmişin hüzünlerini hep sırtında taşıyordu. Balıkçı, Oxford 2000. Yeniler haftası diyorlardı bu haftaya. Ekim'de ilk dönem tam anlamıyla başlamadan çaylak öğrencilerin üniversiteyi ve çevresini tanımalarına, yeni arkadaşlar ve muhtemelen yeni düşmanlar edinmelerine, ürkekliklerini bir mabet ağacının ilk donda bütün yapraklarını döküvermesi gibi hızla üstlerinden atmalarına yardım etmek amacıyla bir dolu etkinlik ve eğlence sıkıştırılmıştı birkaç güne. Mangal partileri, piknikler, hocalarla tanışma toplantıları, yemek yarışmaları, öğleden sonra çayları, danslar, karaokeler, hatta kıyafet balosu. Peri birinci sınıflara has tişörtü sırtında şaşkın şaşkın ortalıkta dolandı. Birkaç öğrenci ve çalışanla utana sıkıla sohbet etti. Zannediyordu ki onun dışındaki herkes kendinden emindi. Yakın zamanda üniversite elitist algısını değiştirmek için daha fazla çeşitlilik kararı almıştı. Bilhassa ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere burs veriliyordu. Peri etrafındaki yüzleri taradığında etnik, ırksal ve dini bir yelpaze görebiliyordu. Ama insanların maddi durumlarını kestirmek çok daha zordu. Bu hummalı hareketliliğin altında kimi kızlarla kimi oğlanların bakıştıklarını da fark etmişti. Hatta ileride duran bir oğlan onunla ilgileniyor gibiydi. Uzun boyluydu. Kısacık kesilmiş sarı saçları, geniş omuzları ve muzaffer bir duruşu vardı. Yüzücü ya da kürekçi olduğunu tahmin etti Peri. Aman uzak dur diye bir ses yükseldi. Peri arkasına döndüğünde daha önce hiç karşılaşmadığı başörtülü bir kız gördü. Üniversite kürek kulübünden fazlasıyla popüler dedi kız göz kırparak. İri badem gözlerine sürme çekmişti. Balık avlamaya gelmiş. Efendim? Şu oğlandan bahsediyorum. Her sene aynı şeyi yapıyor. Sonra da bir haftada kaç tane balığı ağıma düşürdüm diye övüne övüne dolanır ortalıkta. Geçen yılki rekorunu kırmaya çalışıyormuş, öyle duydum. Balık derken, kız öğrencileri mi kastediyorsun dedi Peri. Evet ya, işin tuhaf tarafı bazı kızlar aptal balık muamelesi görmekten şikayetçi değiller. Alaycı bir tını yerleşti sesine. Peri dikkatle dinliyordu. Buradakilere feminizme kimin ihtiyacı var diye bir sor bak diye devam etti kız. Ne derler biliyor musun? Hindistan, Nijerya, Suudi Arabistan'daki kadınlara gerek, İngiltere'dekilere değil. Biz bunları çoktan açtık. Hele Oxford'da hiç gerekmez, değil mi ya? Ama gerçek öyle değil işte. Burada kız öğrencilerin daha başarısız olduklarını biliyor muydun? Sınav sonuçlarında büyük bir cinsiyet farkı var. Oxford'da birinci sınıf öğrencisi bir kadının Mısır'daki bir köylü kadın kadar ihtiyacı var feminizme. Eğer bana hak veriyorsan dilekçemizi imzalar mısın? Böyle dedi ve bir tükenmez kalemle üstünde Oxford Feministimi yazan bir tomar kağıdı Peri'ye uzattı. Pardon, sen feminist misin yani diye ihtiyatla sordu Peri. Hiç başörtülü bir feminist olabileceğine ihtimal vermemişti. Tabii ki dedi kız. Müslüman feministim. Bunun mümkün olmadığını düşünenler varsa o da onların sorunu. Peri imzasını atarken eski erkek arkadaşı geldi aklına. Sadece Avrupa edebiyatına değil, her türlü batılı ideolojiye de karşıydı. Bilhassa feminizme. Bacılarımızı asıl mevzudan, yani sınıf mücadelesinden uzaklaştırmak için uydurulmuş bir safsata. Ekonomik sömürünün bitmesi, her türlü ayrımcılığın sonunu getireceği için ayrı bir kadın hareketine lüzum yoktu. Kadınların kurtuluşu, proletaryanın kurtuluşuyla gerçekleşecekti nasıl olsa. Teşekkür ederim dedi kız kalemiyle kağıtlarını geri alırken. ''Benim adım Mona bu arada, seninki ne?'' ''Peri. Tanıştığımıza sevindim.'' dedim ona. Gülümsemesi ışıl ışıldı. Mona, Peri'ye Mısır asıllı bir Amerikalı olduğunu, New Jersey'de doğduğunu anlattı. 10 yaşındayken Kahire'ye taşınmışlardı. Yıllar sonra orada tutunamayıp yeniden ABD'ye dönmüşlerdi. Oxford'da ikinci yılıydı bu ama felsefeye daha fazla odaklanmak için bölüm değiştiriyordu. Annesi de kapalıydı dediğine göre ama büyük ablasının başı açıktı. İki kız kardeş farklı tercihler yaptık hayatta. Yani diyorsun ki başını örtmeyi kendin seçtin ha? Annemler tabii ki bana seçim hakkı verdiler. Başörtüm şahsi kararım, inancımın ifadesi. Bana iç huzuru ve özgüven veriyor. Yüzü gölgelendi. Sırf bu yüzden kaç kez aşağılandım bir bilsen. Bu kız da kendi annesinin daha genç halini gördü Peri. Aynı kararlılık, aynı adanmışlık. Benim annem de kapalıdır dedi usulca. Aa sahi mi? Bu konuda bir şeyler daha duymayı bekleyen Mona'nın gözleri parladı. Ama Peri konuyu kapatmıştı bile. Annesiyle arasının iyi olmadığını bir yabancıya itiraf etmeye niyeti yoktu. Peki, eminim görüşürüz yine. Ben her zaman bir şeyler için imza toplarım buralarda dedim ona. Gel sen de gönüllü ol. Çözmek gereken öyle çok sorun var ki. Ayrılmadan önce el sıkıştılar sertçe. Mona'nın tarzı buydu. Peri aynı gece güncesine şöyle yazdı. Bazı insanlar dünyayı değiştirmek istiyor, bazıları eşlerini ya da arkadaşlarını. Kendini değiştirmek isteyense çok az. Bana sorsalar ben Tanrı'yı, Tanrı algısını değiştirmek istiyorum galiba. Ne muhteşem bir şey olurdu, herkesin yararına. İstanbul'dayken dışa dönük bir hayat sürmeye zorlamıştı kendini Peri. Bunda pek de başarılı olduğu söylenemezdi. Oysa Oxford'da omuzlarındaki kültürel baskı kalktığından yalnızlığın tadını çıkarıyordu. Gerçi tantanadan uzak durmasının tek sebebi içe dönüklüğü değildi. Bir takım etkinlikler, öğrenci odası çayları, hocalarla toplantılar, bedava olsa da diğerleri vegan mini pastalar, şekerlemeler, vejeteryan pizzalar için para harcamak gerekiyordu. Bütün bu hayhuydan uzak durması kısıtlı bütçesi için daha hayırlı olacaktı. Bunlar yerine yapılacaklar listesine odaklandı. Öğrenci kimliğini almak, ders kitaplarını ucuza bulmak, bankada bir öğrenci hesabı açtırmak, hayatta kalmanın en ucuz yolunu bulmak için çeşitli dükkan ve süpermarketlerdeki fiyatları kıyaslamak. Yeniler haftası bütün eğlencesi ve neşesiyle sona erdiğinde buna sevinen tek öğrenci Peri'ydi herhalde. Akademik dönem hemen başladı. Rahatlayan Peri, seminerlerden, derslerden, okuma listelerinden ve ödevlerden oluşan bir rutine sarıldı dört elle. Ders çalışmak, tamamen yabancı bir ortamda tutunabileceği sağlam bir halattı. Şirin, ardında havada asılı kalan bir parfüm kokusu bırakarak değişik saatlerde gelip gidiyordu. Günlük hayatlarının, bilhassa akşamlarının ritimleri tamamen farklı, uyumsuzdu. Ama kahvaltı ve öğle yemeklerini hemen her gün beraber yiyorlardı. Olanca benzemezliklerine karşın konuşacak çok şeyleri vardı. Arkadaşlıkları hızla pekişti. Bu arada Peri, Şirin'in sözünü ettiği ve sık sık hatırlattığı seminer dersini unutmamıştı. Felsefe bölümünce açılan dersler listesinde bir sürü etkileyici ve karmaşık başlığın Stoacı psikoloji ve epistemoloji, Platon'un felsefeci kralları, iyi hayat ve asil yalan, Akinolu Tomaso, Orta Çağ'daki kritikleri ve yandaşları, Alman idealizmi ve Kant felsefesi arasında buldu bahsi geçen dersi. Listenin sonuna doğru kısacık bir başlık göze çarpıyordu. Tanrı. Yanındaki tanım şöyleydi. Bu ders, antik çağdan günümüze, filolojiden şiire, mistisizmden beyin bilimine, doğu felsefecilerinden onların batılı emsallerine uzanan envai çeşit kaynağa dayanarak Tanrı dediğimizde neden bahsettiğimizi araştırır. Hocanın adı parantez içinde belirtilmişti. Profesör Anthony Zacharias Azur. Altında bir not vardı. Dikkat! Bu ders size uygun olmayabilir. Kapasite sınırlıdır. Önce profesörle konuşun. Peri ders tanımını ilginç buldu. Üsluptaki kendini beğenmişlikse itici olduğu kadar davetkardı. Biraz daha araştırmayı düşündüyse de ilk günlerin çılgın koşuşturması içinde kısa sürede unuttu. Şirin haklıydı galiba. Çok meşguldü Peri. Tanrı'nın beklemesi gerekecekti. Siyah Havyar, İstanbul 2016. Ana yemek mantarlı risotto ile fırında safranlı kuzuydu. Kenarları ızgara sebzelerle süslenmiş, büyük gümüş tabaklar üstünde servis edildi. Üniformalı garsonların fiyakalı bir şekilde gelip, dumanı tüten et öbeklerinin üstündeki kapakları kaldırışlarında öyle teatral bir hava vardı ki misafirlerden bazıları alkışlama gereği duydular. Leziz yiyecekler ve şaraplarla keyiflenen konuklar giderek daha gürültücü ve daha cüretkar oldular. Dürüst olmak gerekirse demokrasiye inanmıyorum dedi. Şehrin dört bir yanındaki projelerden kallavi kârlar elde eden bir mimar. Batılılar demokrasinin tek seçenek olduğunu vaaz edip duruyorlar. Yalancılar. Singapur'a bakın, tam bir başarı hikayesi. Demokrasi olmadan da olabiliyormuş pekala. Çin, Rusya keza. Hız çağında yaşıyoruz. Yıldırım hızıyla karar almak gerek. Avrupa boş tartışmalarla vakit kaybederken Singapur almış başını gidiyor. Neden? Çünkü odaklanmışlar. Demokrasi gereksiz zaman kaybı, para kaybı. Bravo sevgilim dedi yakında mimarla evleneceğe benzeyen bir iç mimar. Hep söylerim bizim buralara demokrasi fazla. Kabul edelim batıda bile başa bela aslında. Ama buralara hiç uymuyor. İş adamının karısı da hemfikirdi. Düşünün oğlum hukuk işletme çift dal yapıyor. Kocamın binlerce çalışanı var ama ailemizin toplam oyu 3. Bizim şoförün 5 çocuğu var. Abisi Anadolu'nun ücra bir köyünde yaşıyor. Adamın 2 karısı 11 çocuğu varmış. Hayatlarında tek kitap okuduklarını sanmam ama oylarımız eşit. Avrupa'da halk eğitimli. Demokrasi kimseye zarar vermiyor. Orta Doğu öyle değil ki. Cahillere eğitimlilerle eşit oy hakkı vermek, bebeğin eline kibrit tutuşturmak gibi. Bütün evi yakacaklar. Top sakalını işaret parmağıyla sıvazlayarak lafa daldı mimar. Canım o kadar da ileri gitmeyelim. Seçim sandığından hepten vazgeçemeyiz. Böyle bir şeyi medeni dünyaya izah edemeyiz. Kontrollü, kısıtlı bir demokrasi olsa yeter. Güçlü bir lider yönetiminde seçilmiş bürokratlar ve teknokratlardan kurulu bir ekip. Baştaki kişi ne yaptığını bildiği sürece otorite iyi bir şey. Yabancı yatırımcı nasıl gelir yoksa? Herkes dönüp masadaki tek Amerikalıya, şehri ziyaret eden bir fon yöneticisi baktı. Sohbeti kulağına fısıldanan çeviriler yardımıyla takip etmeye çalışıyordu adam. Herkesin bakışlarını üzerinde hissedince huzursuzca kıpırdandı. Kimse istikrarsız bir Orta Doğu istemiyor tabii. Washington'da buralara ne diyorlar biliyor musunuz? Çorba Doğu. Affedersiniz ama tam bir keşmekeş artık bu coğrafya. Bazı misafirler kıkırdadı, diğerleri hafifçe yüz buruşturdu. Keşmekeş olduğu doğruydu ama onların keşmekeşiydi. Onlar gönüllerince eleştirebilirlerdi ama zengin bir Amerikalı bunu yapmasa iyi olurdu. Benim tezimi destekliyor dedi mimar, ağzına doldurduğu risottonun arasında. Eh giderek herkes aynı kanaate varıyor diye hak verdi banka yöneticisi. Arap Baharı piyaskosundan sonra aklı başında hiç kimsenin güçlü bir liderlik ve istikrarın faydalarını yadsıyacağını sanmam. Demokrasi pase. Geçti artık. Bunun bazılarını şoke edeceğini biliyorum ama olsun varsın dedi mimar. Görüşlerinin kabul görmesi gururunu okşamıştı. Şahsen ben iyi niyetli bir diktatörlüğe hayır demem. Sorun şu ki bizim gibi memleketlerde demokrasi bir nevi havyar gibi fazla lüks dedi. İstanbul'dan sonra Avrupa'da klinikler açmış bir plastik cerrah. Orta Doğu'ya pahalı geliyor. Avrupa bile inanmıyor ki artık demokrasiye dedi meşhur gazeteci. Bıçağını bir parça kuzu etine saplarken. Avrupa Birliği desen dökülüyor. Rusya, Ukrayna'da kaplan kesilince süt dökmüş kedi gibi oldular dedi. Artık iyice havasını bulan mimar. Bu yüzyıl kaplanların yüzyılı. Biz de kaplana dönüşmek durumundayız. Tabii o zaman sevmezler adamı. Ama korkarlar. Önemli olan da bu. Şahsen bizi AB'ye almadıklarına seviniyorum dedi reklamcı kadın. Yoksa Yunanistan gibi olabilirdik. Hafifçe kulağını çekip parmağıyla masayı 2 kez tıklattı. Şeytan kulağına kurşun. Yunanlar mı? Osmanlı geri gelse diye can atıyorlar. Bizim yönetimimiz altında daha mutluydular diye belirtti mimar gülerek. Ama Peri'nin yüz ifadesini görünce gülüşü yarım kaldı. Adnan'a dönüp göz kırptı. Galiba karın şakalarımdan hoşlanmadı. Bütün konuşmayı bir el çenesinin altında dinleyen Adnan, durgun bir tebessümle karşılık verdi adama. Eminim öyle değildir dedi nezaketen. Peri gözlerini tabağındaki yarı donmuş risotto topağına indirdi. Mimarın inelemelerini duymazdan gelebilirdi. Tıpkı puro dumanı gibi. İstenmeyen ama tahammül edilebilir bir tatsızlık addedilebilirdi. Sineye çekebilirdi. Ama yıllar önce Oxford Üniversitesi'ni bir skandalın ardından bıraktığında hayatta bir daha asla pasif olmayacağına dair söz vermişti kendi kendine. Ama doğru dedi peri kocasına. Biliyorsun ki sevmiyorum böyle hamasi lafları. Demokrasiyi havyara, devletleri kaplana benzetmeler, aşırı milliyetçi böbürlenmeler. Uzun zamandır ilk kez konuştuğu için bütün başlar ona dönmüştü. Demokrasiden vazgeçemeyiz. Ayrıca diktatörlüğün iyi niyetlisi filan olmaz. Nedenmiş diye sordu mimar hemen. Çünkü küçük ilah olmaz. Birileri bir kez tanrıya oynamaya başladı mı er ya da geç işler çığırından çıkar. Aklı Profesör Azur'a gitti. Azur daha mütevazi olsaydı kendisinin de öğrencileri gibi basit bir fani olduğunu kabullenseydi farklı olur muydu onların hikayesi? Biraz gerçekçi ol dedi mimar sertçe. Burası senin sosyetik Oxford'un değil. Real politik konuşuyoruz. Komşularımıza bak, Suriye, İran, Irak, öyle Finlandiya, İsveç, Danimarka değil. Orta Doğu'da asla İskandinav tarzı demokrasi olmaz. Olmayabilir belki dedi Peri. Ama hayal kurmaktan, talep etmekten, denemekten vazgeçemeyiz. Arzulamamıza engel olamazsın. Arzu, ne kelime ama. İşte şimdi tehlikeli sulara dalıyorsun dedi mimar. Avuçlarını masaya yapıştırıp öne doğru eğilerek. Sen de ben de insanın belli bir yaştan sonra arzularından vazgeçtiğini bilecek kadar büyüdük. Aa, yaş konusunu açmaya ne gerek var canım diye araya girdi iş adamının karısı. Ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Peri derin bir nefes aldı. Düzgün, mütevazi, mazbut bir Türk kadınından kalkıp da cemiyet içinde arzunun savunuculuğunu yapması beklenmezdi, bunu biliyordu. Ama o düzgün, mütevazi, mazbut Türk kadınları kulübünden istifa etmek istiyordu çoktandır. İstifası kabul edilmezse şayet atılmaya da dünden hazırdı. Eğer bana her türlü tutkuyu, arzuyu unutmam gereken bir yaşa erdiğimi, ulusların da tıpkı yorgun ev kadınları gibi kaderlerine, diktatörlerine razı olup düş kurmaktan vazgeçmeleri gerektiğini söylüyorsan sana hiç katılmıyorum dedi Peri. Doğrusunu istersen sana acırım. Bir an kimse ne diyeceğini bilemeyince neredeyse elle tutulacak kadar koyu ve kesif bir sessizlik çöktü odaya. İş adamı baktı ki durumu kurtarması gerek, çenesini kaldırıp omuzlarını dikleştirdi. Sahnede öne çıkmaya hazırlanan bir flamenko dansçısı gibi el çırparak şen bir sesle gürledi. Bir sonraki yemeğimiz nerede kaldı yahu? Mutfakla yemek odası arasındaki çarpma kapı itilerek açıldı. Hizmetçiler koşuşturarak içeri girdiler. Ayrım sonu, sayfa 161.